Selamlar, hoş geldiniz. Bugün dua etmek üzerine konuşacağız. Konuğumuz Yazgan Uğur. Ve konu başlığımızda siz bir duaya sahip misiniz? Bu başlığı Yazgan seçti. Çünkü bugün hem dua etmekten bahsedeceğiz. Dua nedir? Neden önemlidir? Bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda kendi sahip olduğumuz dualarımızdan da bahsedeceğiz ve Kur'an'dan öğrendiğimiz dualardan, Allah'ın elçilerinin ettiği dualardan bahsedeceğiz. Dilerim çok verimli, çok keyifli bir yayın olur hepimiz için. Yazgan geldiğinde yayına bağlayacağım. Selam.
Selamlar. Selam. Sesim geliyor mu?
Gayet güzel. Hoş geldin.
Hoş bulduk. Sağ ol. Nasılsın nerede?
Çok şükür. Sen nasılsın?
İyiyim ben de çok şükür. Sağ olasın.
Seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Öncelikle teşekkür ederek başlayayım. Davetimizi kabul
Allah razı
ettin.
olsun.
Çok da
Allah razı
güzel
olsun
bir
benim.
başlık seçtin. Konuyu da sen seçtin. Heyecanla bekliyoruz.
İnşallah. İnşallah. Öncelikle alemlere Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün dostlarımıza, bizi evinde ağırlayan dostlarımıza, abilerimize, ablalarımıza teşekkür ediyorum. Onların kendini fikir, zihin dünyalarına bize misafir ettiler. İnşallah onların misafirperverliklerine karşı layık bir konuşma, bir sohbet gerçekleştirebiliriz diyeyim.
İnşallah.
Öyle.
Çok kısa seni tanıyarak başlayalım istersen. Daha
Tabii.
önce izlememiş olanlar için sonra konumuza
Evet.
geçelim.
Evet. Ben Yazgan Uğur. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu konuya bir daha değineceğiz bir ileriki aşamalarla alakalı dualarımıza yer verirken. Kısaca böyle yani çok da bir şey yok açıkçası. Biyoloji bölümünde okuyorum.
Süper. O zaman sen bir duaya sahip misin diye sorayım. Konuyu açayım.
Evet. Şimdi aslında burada şunu ilk başta konuşalım. Bir duaya sahip olmak ne demek? Bu sabah annemle de konuştuk. Hani ne konuşacaksınız dedi. Bir duaya sahip olmak ne demek diye sordu. Bunun kavranması çok önemli. Çünkü biraz sonra söyleyeceğimiz şeyler aslında bu tanım üzerinden şekillenecek. Ben bütün gün bu bir tanım yapmaya vakit ayırdım. Tabii ne kadar uğraşsam da çok iyi bir tanım yapabildim mi emin değilim ama niyetimi ortaya koyabileceğimi düşündüğüm bir tanım yaptım diyeyim. Şimdi şöyle, bir duaya sahip olmak ne demek? Bir duaya sahip olmak demek, bir alanda, bir konu hakkında duaya dönüşmüş bir niyetin olması demektir. Şimdi bu ne demek? Hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi bir alan, mesela hayatımızda herhangi bir alan, iş sektörü olabilir. İşte aile içinde olabilir. Aile içinde yapılan yani aile içi ilişkilerimiz olabilir, arkadaşlarımızla ilişkilerimiz olabilir. Aynı zamanda mesela günahlarımız olabilir. Bir alan belirliyoruz. Bu alanda duaya dönüşmüş bir niyetimiz varsa aslında biz bir duaya sahibiz demektir. Mesela bir örnek verelim. Şimdi niyet dedik değil mi? Niyet. Bir niyetim var. Nedir o niyetim? İşte iyi bir üniversiteye gitmek. Hatta bir karşılaştırma yaparsak tanım daha iyi oturacaktır. Bir niyet var. Bu niyet nedir? İyi bir üniversiteyi kazanmış olmak. Bir de dua koyalım karşısına. Bunun duası nasıl olabilir? Allah'ım iyi bir üniversite kazanmayı bana nasip et. Şimdi niyet sadece bir niyetten oluşuyor, bir cümleden oluşuyor ama dua hem niyet hem de duaya dönüşmüş şekli. Yani bizim aslında niyetimiz biz duaya dönüştürüyorsak biz bir duaya sahibiz demektir. Bir duaya sahip olmak bu demektir. Ve şuna da dikkat çekmek istiyorum. Aslında niyet eden kişi, sadece niyet eden kişi, yani bunu niyetini bir duaya dönüştürmemiş olan kişi, mesela bu cümleyi kime karşı kurabilir? Tanıdıklarına karşı, işte sevdiklerine, annesine, babasına, insanlara karşı veya kendi kendine konuşmayı seviyorsa ki ben seviyorum. Kendi kendine de konuşabilir. Yani kendi kendine böyle bir niyetinin olduğunu söyleyebilir. Ama dua eden kişi aslında alemlerin Rabbine karşı konuşuyordur. Yani olabilecek en üst hatta tek mertebeye karşı bu cümlesini kuruyordur. Niyetini bizi yoktan var eden, bizi en küçük görmemizi sağlayan, en uzakları görmemizi sağlayan, eşler arasında sevgi ve merhamet bağı oluşturan Allah, bizi hiç yoktan yaratan ve bizi tekrardan diriltecek olan Allah'a karşı bir söylememiz oluyor biz dua ettiğimiz zaman. Yani aslında duanın ne kadar muazzam bir şey olduğunu bence buradan anlayabiliyoruz. Yani sadece niyetin yanında duaya dönüşmüş bir niyet, yani sahip olduğumuz bir dua aslında bizi yani çok iyi oluyor, yani öyle söyleyeyim. Bunu mu
Yani
kastediyorum aslında duaya sahip olmak?
evet, yani şunu anladım. Kalbimizde bir istek var ve biz bunu talep ediyoruz. Bunun duaya
Evet.
dönüşmesi de bu talebimizi bizi yaratana yaptığımız aslında bir duaya dönüşmüş oluyor ve aslında en doğru yere yapılan talep bu. Çünkü bize isteğimizi verebilecek olan tek güç.
Evet. Şu an sesin gitti mi acaba? Bende mi öyle şey oluyor?
Ben duyuyorum seni.
Ha, tamam. Şu an iyi.
Tamam.
Şimdi ben peygamberlerin sahip olduğu dualardan izninde bahsetmek istiyorum. İki tane peygamber seçtim ben, Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa. Onların Kur'an'dan kendilerine ait, aslında kendilerine ait olmak zorunda değil de hani kendilerinin etmiş olduğu duaları Allah bize örnek olarak veriyor. Onlardan biraz bahsedelim istersen. Hazreti İbrahim'den başlıyorum. Şimdi öncelikle Hazreti İbrahim'i biraz yaşadığı coğrafyayla, şimdi biraz sonra duasından bahsedeceğim, bir tane duasından. O duanın arka planını oluşturmaya çalışacağız. Hazreti İbrahim neden böyle bir duaya sahibim sorusunu sormaya çalışacağız. Şimdi şöyle, bu arada şunu da söyleyeyim, yayın boyunca kullandığım meal Mehmet Okyan Hoca'nın bu kitabındaki, hani yeni çıkan kitabındaki meali kullanacağım. Ve izleyenlerimizin takip etmesi açısından da ayet numaralarını ve sure numaralarını vereceğim. Hani belki şu an yayında takip edemeyen olabilir ama daha sonra izleyenler için kolaylık olur yani takip etme açısından. Şimdi 21. sure olan Enbiya suresinin 51 ve 73. ayetleri arasında Allah Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatıyor bize. Biz 59, 60 ve 69. ayetleri burada okuyacağız. Şöyle. Bunu şimdi şöyle önce biraz öncesinden bahsedeyim. Çoğu kişi belki biliyordur. Hazreti İbrahim kendi döneminin o insanların, müşriklerin putlara tapmasından rahatsız. Zaten Hazreti İbrahim'in babası da bir put yapıcısı. Aslında o çarkı döndüren kişilerden bir tanesi Hazreti İbrahim, bizatihi babasının, yani kendisinin babası yani. Bundan çok rahatsız ve bir gün işte putların boyutları var. En büyük putu bırakacak şekilde diğer putları kırıyor. Yok ediyor, kırıyor. Sonra müşrikler şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Yani kim bunları kırdı? Şüphesiz ki o zalimlerden biridir diyorlar. Hazreti İbrahim için zalim diyorlar. Buna biraz sonra değineceğiz tekrar. İçlerinden bazıları bunları diline dolayan, kendisine İbrahim denilen bir genç duyduk demişlerdi. Hazreti İbrahim'den bahsediyorlar. Hazreti İbrahim de, yani Hazreti İbrahim'i sevmediklerini de buradan anlıyoruz. Çünkü ona zalim diyorlar. Hazreti İbrahim de sevilmemek için sanki elinden geleni yapmış gibi. Tabii bu işin biraz esprili şey ama burada çok önemli bir şey var. Diyor ki bunları diline dolayan bir genç duyduk. Yani Hazreti İbrahim sürekli demek ki bunu gündeme getiriyor ki onlar da rahatsızlık duyuyorlar.
Yani doğru
Ve Hazreti İbrahim
zannettikleri şeylerin yanlışlığını dile getirdiği için bundan rahatsız oluyorlar.
Evet. Ve Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. O da Enbiya suresinin 69. ayetinde geçiyor. Şöyle diyorlar içlerinden bazıları. Bir iş yapacaksanız onu, yani İbrahim'i yakın da, yani ateşe atın da ilahlarınıza yardım edin demişlerdi o bazıları. Yani Hazreti İbrahim'den bu kadar nefret ediyorlar. Hazreti İbrahim'in dediğim gibi babası put yapıcısı. Peki Hazreti İbrahim nasıl dua ediyor? Bakın Hazreti İbrahim'in yerine koymaya çalışalım kendimizi. Kimse bizi sevmiyor. Babamız bile belki bizden nefret ediyor. Biz onlara sevgi besleyemiyoruz. Çünkü toplum artık iyice bitmiş. Ve Hazreti İbrahim, bakın işte onun niyeti şimdi şöyle. Bakara suresinin 128. ayetini okuyacağım. İkinci sure Bakara suresi. Fatiha'dan hemen sonra. Şöyle diyor. Rabbimiz bizi, yani Hazreti İsmail de burada biz için de. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de boyun eğen bir ümmet kıl. Bakın Hazreti İbrahim kendisinden sonra gelecekler için dua ediyor. Çünkü o toplumun değişmeyeceğini belki biliyor. O hissetmiş yani. Tek umudu kendisinden sonraki, kendi neslinden gelecek insanların bari düzgün yaşaması. Allah'tan bunu diliyor. Ne kadar yıpranmış. Bunu şimdi şöyle, şimdi niyet boyutu nerede bunun? Bakara suresinin 127. ayetinde de Allah Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'nin temellerini yükselttiğinden bahsediyor. Yani Hazreti İbrahim Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ondan sonra bu duayı yapıyor. Yani bir niyeti var, bir gayesi var yani. Yine İbrahim suresi şimdi, yine evet, İbrahim suresinin 40. ayeti ve 41. ayetini okuyacağız. Bu da benzer bağlamda. İbrahim suresinin 35 ve 41. ayetleri arasında Allah Hazreti İbrahim'in ailesini Mescid-i Haram'a yerleştirmesinden bahsediyor. Biz 40 ve 41. ayetlerini okuyacağız. Şöyle: Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri, bakın yine soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın gerçekleşeceği gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışlar. Bu Rabbena Afilli denilen namazlarda aslında oturuşta, son oturuşta okuduğumuz dua aslında. Burada da işte beni ve soyumdan gelecekleri işte namaz kılanlardan eyle diyerek aslında onun özlemini çekip anlıyoruz. Yine Şuara Suresi. Şuara Suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi. Şuara Suresinin 69 ve 104. ayetleri arasında Allah yine Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatıyor. Şimdi Hazreti İbrahim'i, şimdi bu konumuzla alakalı bir ayet de, bu konumuzla alakalı olmasa da ben bu ayeti okumak istiyorum Hazreti İbrahim'le alakalı. Bence Hazreti İbrahim her anıldığı zaman bu ayetin mutlaka, yani bu iki ayetin mutlaka okunması lazım. Şöyle, 83. ayet: Rabbim, bana doğru hüküm verme yeteneği ver, yani hikmeti ver ve beni iyiler arasına kat. İşte bu ayet, 84. ayet: bana benden sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip et. Ve inşallah biz bu programı yaparak ve bizim gibiler, yani tarih boyunca Hazreti İbrahim'i kim anmışsa şu an biz Hazreti İbrahim'i iyilikle anıyoruz. Bu çok değerli bir şey ve inşallah bu şekilde de milyonlarca insan anacaklar. Ve şu bana çok ilginç geliyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in bizden haberi yok. Yani burada işte 40 kişiyiz. İşte senle beraber 42 kişi. Hazreti İbrahim bizi burada iyilik tanıyor. Şu an Hazreti İbrahim bundan haberi yok. Ama ahirette ben inanıyorum ki Hazreti İbrahim çok mutlu olacak. Yani o sıkıntısının Allah şimdi burada dua ediyor. Benden sonra gelecekler arasında beni iyilik tanınanlardan kıl diyor. Hazreti İbrahim ahirette bence çok mutlu olacak diye düşünüyorum. İnşallah biz de onun mutluluğuna ortak olanlardan oluruz diye dua ediyorum.
İnşallah. Çok çok güzel.
Şimdi Hazreti İbrahim bu şekildeydi. Hazreti Musa'yı birazcık daha kısa geçeceğim ama şöyle söyleyeyim. 20. sure, Taha suresinin 9 ve 98. ayetleri arasında Allah Hazreti Musa kıssasını anlatıyor. Şimdi çok uzun olduğu için ben tabii çok küçük bir bölümünü burada aktaracağım. Yani peygamberlerin nasıl dua ettikleri, çünkü onların bir niyeti vardı. Şimdi burada göstereceğiz, şimdi söyleyeceğim ne niyetinin ne olduğunu. Allah Hazreti Musa'ya Firavun'a git diyor. İşte Firavun az diyor, ona git diyor, tebliğ et diyor. Bu emre karşı Hazreti Musa şöyle bir dua ediyor. Diyor ki: Rabbim, benim için yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Onunla bana ailemden kardeşim Harun'u vezir, yani yardımcı olarak görevlendir. Onunla arkamı güçlendir ve onu işime ortak kıl, yani destekçi kıl diyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in dili herhalde, yani peltek olsa gerek ki, çok iyi bir şekilde hitap edemiyor ki, bakın Firavun'a karşı gidecek. Yani o an artık dünyadaki belki en önemli kişi, her ne kadar zalim olsa da kendini tanrı olarak gören, hatta insanlara "benden habersiz bir şeye inandınız mı?" deyip insanların neye inanıp neye inanmayacağına karışacak kadar gaddar mı diyeyim artık, ne diyeyim, olan ve tek otorite olan birisinin karşısına çıkacak ve Hazreti Musa belki orada alay konusu olacak çünkü konuşamıyor düzgün. Ve Hazreti Harun'u kendisine destekçi kılması için Allah'a dua ediyor. Allah da tabii bu duasını kabul ediyor. Hazreti Harun kendisine destekçi olmak bir şekilde onda Resul oluyor ve Firavun'a karşı işte devam eden pasajlarda Allah onların işte nasıl diyaloglarını naklediyor bize. Dileyen, dediğim gibi, Taha suresinin 9 ve 98. ayetleri arasında ayetleri okuyarak buna merak edenler ulaşabilir diye. İşte
Bu
burada da bir
bahsettiğim dua,
evet.
Çok güzel, ben araya gireyim bu duanın yeri
Evet.
gelmişken. Bu duayı ben şeylerde de çok ediyorum aslında ki öyle zamanlarda da edilmesi gereken bir dua bence. Mesela topluluk önüne çıkıp bir konuşma yapacağımız zaman veya hani çok
Evet.
çekindiğimiz biri, sadece tek bir kişi bile olabilir. Onun karşısına geçip bir şeyler anlatacağımız zaman insan heyecanlanabiliyor gerçekten. İçi daralabiliyor. O zaman işte Musa peygamberi hatırlamak çok değerli bence. Çünkü aynı durumda yani Allah'ın elçilerinden biri de kalmıştı. Ve o da Allah'tan aynı şekilde yardım dilemişti. Yani düzgün konuşabilmek için, göğsünün ferahlaması için. Biz de hani günlük hayatımıza da bu duaları nasıl alabiliriz diye düşündüğümüzde, mesela Musa peygamberin bu duasını bu gibi durumlar için biz de edebiliriz bence.
Kesinlikle ben de zaten yayına çıkmadan önce bu duayı ettim. Ettikten sonra
Süper.
güzel olur diye. Evet, ben aslında peygamberlerden bu şekilde örnek verebilirim. Daha çok peygamber var. Hazreti Yunus var. Hazreti Adem var. Onların duaları var. İzleyenlerimiz onlara da internetten bakabilirler.
Ben de
Dilerim.
bir peygamberden örnek vermek isterim aslında devam etmeden
Ha,
önce.
tabii.
Zekeriya peygamberin bir duasını ben de okumak istiyorum. Direkt okuyayım hatta. Zaten anlaşılıyor hikayesi hani bilmeyenler için. Meryem suresini okuyorum. Dördüncü ayet, hatta direkt okuyalım birinci ayetten itibaren. Ya da tamam okuyorum. Rahmeti bol ve kesintisiz olan Allah'ın adıyla. Kaf ha ya ayn sad. Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. O içten bir seslenişle Rabbine seslenmişti. Rabbim, ben iyice güçten kesildim. Saçım ağardı. Ve Rabbim, sana ettiğim dualarım hiç karşılıksız kalmadı. Gerçekten benden sonra yerime geçeceklerden çok endişeliyim. Eşim de kısır. Onun için bana katından bir veli bağışla. Bana ve Yakup soyuna mirasçı olsun. Rabbim onu hoşnut olunanlardan kıl diye bir duası var.
Evet.
Zekeriya peygamberin hikayesi şöyle. Yani gerçekten ileri yaşta bir elçi. Ve çocuğu olmuyor. Eşinden kaynaklı veya kendi ileri yaşından kaynaklı çocuğu olmuyor. Yani çok imkansızlıklar içinde bir durumda. Ve kendinden sonra da varis olarak kimseyi göremiyor. Bu yüzden de Allah'a dua ediyor. Kendisinden sonra işte bu tebliğ devam ettirecek biri için ve o kadar imkansızlıklar içinde Allah Zekeriya peygamberi hem kendi oğlu Yahya'yı veriyor. Şey, kıssanın devamını okumadık ama orada müjdeleniyor.
Evet.
Aynı zamanda Meryem ve Meryem'den doğan İsa Mesih de yani Zekeriya'dan sonra gelen ve işte Allah'ın mesajını ileten elçiler oluyorlar. Bu Zekeriya'nın duası da beni çok çok etkiliyor Zekeriya peygamberin. Çünkü çok zor bir durumda. Çok imkansızlıklar içinde aslında baktığımızda. Hem çok yaşlı hem eşi kısır. Yani çocuğun olması bizim dünyevi bakış açısından çok da mümkün değil.
Evet.
Ama buna rağmen kalpten Allah'tan istiyor. Allah'ın dilediği zaman her şeyi verebileceğini biliyor. Ve samimi bir şekilde, içten bir şekilde ona yöneldiğinde duası hiç beklemediği şekilde karşılık buluyor. Hem evlat sahibi oluyor, hem işte Meryem, İsa Mesih, onların gelmesi
Evet.
vesaire. Ben de bunu çok kısa böyle bir söylemek istedim. Çok
Allah razı
etkilendiğim
olsun.
bir
Süper
potansiyel.
oldu. Biz Hazreti İsa ile Hazreti Zekeriya'yı bak şu an rahmetli anıyoruz. Çok değerli bir şey.
İnşallah.
Evet, benim peygamberlerden vereceğim örnek bu şekilde olacak. Şunu aslında konuşabiliriz. Neden bir duaya sahip olmalıyız? Yani bir duaya sahip olmak ne demek? Biraz anladık diye düşünüyorum. Yani umarım anlatabilmişimdir. Hatta tanımı bir daha üzerinden geçelim de. Bir alanda, bir konu hakkında duaya dönüşmüş bir niyetin olması. Biz bir niyet ediyoruz. Bu niyetimizin eğer duamıza dönüşmüşse ne oluyordu? Bu bizim aslında bir duaya sahip olduğumuz anlamına geliyordu. Şimdi niyet üzerinde birazcık daha durayım. Ondan sonra şeye geçelim. Neden? Soru neydi tam olarak?
Neden bir
Neden duaya
duamız
sahip olmalı?
olmalı? Evet.
Evet, şimdi şuna değinmek istiyorum. Şimdi sahiplenmek derken, bir duaya sahip olmak derken, şimdi ben biraz sonra kendi oluşturmuş olduğum iki tane duadan bahsedeceğim. Fakat illa kendimiz oluşturmak zorunda değiliz. Yani Allah boşu boşuna peygamberlerin dualarından bize bahsetmiyor. Mesela çocuk sahibi olamayan insanlar varsa bu kişiler Hazreti Zekeriya'nın duasını sahiplenebilirler. Yani bu önemli bir şey. Bir de şu önemli. Ya sahiplenmek de aslında bir duaya sahip olmak demektir otomatik olarak. Onu anlatmaya çalıştım. Bir de şu. Şimdi biz mesela Cuma namazında ikinci hutbeden sonra Türkçe dua yapılır. Arapça dua da yapılıyor. Mevlütlerde falan böyle genelde Arapça okunur dualar. Türkçe de olduğu da olur. Ama biz genelde böyle hani cuma namazında mesela yani çok hissederek mi yani niyet ederek mi dualara amin diyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Yani dua etmek bir duaya sahip olmak demek değil. Niyetin duaya dönüşmesi bir duaya sahip olmak. Yani biz imam veya kim okuyorsa bir arkadaşımız dua ettiği zaman biz ona gerçekten niyet edebiliyorsak aslında biz bir duaya sahibiz demektir. Bunun önemini vurgulamak istiyorum. Yani niyet önemli burada. Şimdi bu bağlamda işte şeyi cevaplayabiliriz. Neden bir duaya sahip olmalıyız? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi günah işliyoruz. Bir hedefimiz var. Bunların hepsi aslında dua için sebepler. İşte günahtan arınmak, bir daha o hataya düşmemek veya işte bir hedefimizi gerçekleştirmek için dua ediyoruz. Biz bir duaya sahip olduğumuz zaman otomatik olarak farkındalığımız artıyor. Farkındalığımızın artması demek o günahla karşılaştığımız zaman veya hedefimizde çoğu zaman zorlandığımız zaman bizi ayakta tutacak olan şey. Yani günaha karşı kendimizi koruyacağız. Zorlandığımız zaman da hedefimize giden yolda bizi ayakta tutacak olan şey. Bu çok değerli bir şey bence. Zaten insanı başarılı kılan, günahlardan işte alıkoymasını, yani günah işlememesini sağlayan, hedefine gitmesinde ona destek olacak şeylerden bir tanesi dua. Eğer biz bir duaya sahipsek, yani mesela atıyorum X günahını işliyorum. X günahı konusunda kendime ait bir duam varsa, şimdi insanlar günahları nasıl işlerler? Şimdi iki tip insan vardır. Bir dine çok atıf yapmayan insan, bir de dindar olan insan diye sınıflandıralım mesela. Şimdi dine atıf yapmayan insan zaten hayatında böyle çok dine atıf yapmadığı için günahı çok rahat bir şekilde işleyecek. Ama dine atıf yapan insan günah işleyebilmesi için Allah'ı unutması lazım. Yani hiçbir dindar yani niyet ettim Allah rızası için hırsızlık yapmaya diye bir dua etmez. Önce Allah'ı unutacak ki ondan sonra o hırsızlık eylemini gerçekleştirecek. İşte bizim bir duamız olursa, yani mesela hırsızlık yapıyorsa Allah'ım işte hırsızlık yapmak istemiyorum artık iyi bir insan olmak istiyorum deyip kendi yaşanmışlıklarından da bir işte bir karışık bir dua yaparsa bu sefer hırsızlık yapma eylemini gerçekleştirmeden önce ya diyecek ki ya konuşmanın başında demiştik ki niyetin duaya dönüşmesi Allah'a karşı söyleniyor bu söz. Ya ben Allah'a bir söz verdim. Ben Allah'a söz verdim. Dolayısıyla bu benim bir duam var bu konuda. Dolayısıyla ben ya bunu yapmamam lazım. Benim artık bazı şeylerin farkında olmam lazım deyip inşallah günahlarını işte yani günahları işlememeyi veya işte hedefine gittiği zaman da o hedefte zorluklarla karşılaştığı zaman onu ayakta tutacak olan unsur olarak bence bir duaya sahip olmalıyız herkes. Bu tabii bizim bazı konular üzerinde düşünmemizi de teşvik eder. Ya yani ben nasıl dua etmeliyim? İşte günahlarım konusunda nasıl dua etmeliyim? Hedefime gitmek istiyorum da nasıl dua etmeliyim? Bunu düşündüğünüz zaman aslında siz hedefinizi şekillendirirsiniz. Kendinizi de işte iyiliği emreder, kötülükten nehyeder vaziyette bulursunuz ki bu güzel bir şeydir. O yüzden dualara sahip olmamız gerektiği kanaatindeyim her alanda olabildiğince tabii. Farkındalık kazanmak için. Evet. Şimdi benim söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Şimdi şöyle düşündüm ben. Kendi dualarıma geçebilirim aslında. Eğer uygunsa.
Geçelim. Ondan önce şeyi de belki şeyi çok güzel söyledin. Aslında kişinin bir duaya sahip olması, kalbinde yani bir isteğe sahip olması. Onu yani bunu Allah'tan istediğin için kendini o yola sokuyorsun. Allah sokuyor aslında ve sen kendi hedefine giden yolda emin adımlarla ilerliyorsun Allah'ın izniyle tabii ki. Kur'an'da
Evet.
mesela şey ayeti var. Furkan suresinin son ayeti. Eğer bir duanız olmasa Rabbiniz size niye değer versin diyor.
Evet.
Çok çok önemli bir ayet. Ben de bunu ekleyeyim hemen kendi dualarımıza geçmeden önce. Yani Rabbimiz,
Kesinlikle.
yaratıcımız kullarına değer verme kriteri olarak dua etme şartını koşuyor. Çünkü dua nedir? Kul Rabbi ile iletişime geçer. Kendi acizliğini kabul
Evet.
eder ve isteğini kalbinde bir istek var. Bunu Rabbinden ister. Bu yüzden de hani hep Rabbi ile iletişimde olan insan Allah için değerli olmuş oluyor. Yoksa kalbinde bir dua olmayan, bir istek olmayan insanlar amaçsız yaşayan maalesef insanlar oluyorlar. Buna da zaten hani yaratıcısıyla iletişim kurmayan birine Rabbimiz niye değer versin? Çok çok önemli. Dediğin gibi hem kendi dualarımızı düşünelim. Bu duaları nasıl oluşturabiliriz? Bunları düşünelim. Eğer bir duamız, bir isteğimiz yoksa bunu da düşünelim Allah'ın izniyle.
Evet.
Nasıl Rabbimize tekrar yönelebiliriz? Bunu da çalışalım. Bunu ekleyeyim ve senin dualarını
Evet,
duyalım.
şimdi ona ben de şimdi aklıma birkaç bir şey geldi. Çok değerli bir ayet hatırlattın. Yani ayetlerin hepsi değerli de cümle yanlış kurdum ama çok güzel bir ayet hatırlattın. Şu soruyu sormamız lazım Allah'larımızdaki ilişkiye. En son ne zaman gerçekten hissederek dua ettik? Veya en son ne zaman gerçekten hissederek tövbe ettik? Gerçekten ama laf olsun diye Allah'ım beni affet, ben bir daha bugüne yaptım. Gerçekten ne zaman hissederek tövbe ettik sorusuna cevap verebilirsek bence şey olacaktır. Yani Allah'larımızdaki ilişkiyi ve ne kadar bir duaya sahip olduğumuzu ve ne kadar farkında olduğumuzu ölçeriz diye düşünüyorum.
Evet, yolda bir kul çok güzel bir katkı yapmış. Ben de onu yansıtmak istedim. Yazgan'ın
Evet.
anlattıkları dua ve davanın aynı şey olmasını hatırlattı. Duasızlık, davasızlık ve amaçsızlıktır demiş.
Kesinlikle
Kesinlikle
öyle. Kesinlikle de çok çok teşekkür ederiz değerli dostumuza.
öyle.
Şimdi dualara geçebiliriz herhalde. Şimdi şöyle. Şimdi bir tanesi, şimdi ben dedim ya başta İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Birçok arkadaşım gibi ben de burada bizi takip edenler de vardır. İçlerinden benim gibi. Yüksek lisans yapmak istiyorum, master, doktora yapmak istiyorum. İşte akademik bir kariyer planlıyorum vesaire. Akademik kariyer planlarken karşılaşacağımız en büyük problemlerden bir tanesi bence torpil. Torpil gerçekten çok ciddi bir konu benim gözümde. Bunu biraz biyolojiye de girmek istiyorum aslında da. Şöyle söyleyeyim. Ben mikrobiyolojiyle ilgileniyorum. Yani master ve daha sonraki çalışmalarımı da mikrobiyoloji alanında yapmayı planlıyorum şu an. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki canlılık en küçük organizasyondan, tek hücrelerden en büyük yüksek organizasyonlara kadar giden canlılara kadar bütün canlılar yani genel olarak canlılık hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Mesela bakteriler üzerinden düşünecek olursak ışık, yani enerji elde etme bakımından ışık kaynağını kullananlar var. Kimyasal bileşikleri kullananlar var. Onlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. İşte o organik kimya işte glukoz gibi organik kimyasal bileşikleri kullananlar, işte sülfat indirgen bakteriler var. Yani kemoritotrof diyoruz bunlara. İnorganik bileşikleri enerji kaynağı olarak kullananlar var. Bunların metabolizması farklı. Virüslere girdiğiniz zaman 7 tip virüs var. Replikasyon, çoğalması, işte çoğalma mekanizmasını, yani şimdi DNA, neyse onu çok girmeyeyim de çoğalma mekanizmasını biz 7'ye ayırıyoruz virüsleri. Bunlar çok değişik şekilde çoğalıyorlar. Ve baktığınız zaman gerçekten hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. En böyle derin çukurlarda, Mariana çukurunda bir bakteri görebilirsiniz. Kutuplara gittiğiniz zaman o kutupların, o buzların içinde böyle küçük hava keselerinin içinde yaşayan mikroorganizmalar, derimizde, bağırsaklarımızda, boğazımızda yaşayan mikroorganizmalar, her yerde mikroorganizmalar var. Bunlar hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi bakteriler bu kadar hayatta kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsa, biz insanlar bir de biraz akıllıyız. Bilgimizi kötüye kullanmayı da severiz. Biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Torpille karşılaştığım zaman ben hayatta kalmak istiyorsam ailemi geçindirmem lazım. Yarın bir gün nasip olursa evleneceğim. Para biriktirmem lazım. Standartlarımı yükseltmem lazım. Karnımı doyurmam lazım. Ne yapacağım? Torpille karşılaştığım zaman acaba ne diyeceğim işte. Bu sıkıntılar. O yüzden bir duaya sahip olmamız lazım. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Şimdi ben hani okuldaki hocalarımı değerlendirme sınıf arkadaşlarım falan hep tenzih ediyorum buradan yani torpil derken. Onlardan şüpheleniyorum falan gibi değil. Şimdi o yanlış anlaşılmasın. Ama potansiyel bir şeydir yani bu. Günlük yani sadece okul olmaz. İşe alımında da böyle şeyler olabilir vesaire. Şimdi ben şöyle bir dua ettim kendimce. Allah'ım sen beni torpille bir yerlere gelen almaktan koru. Şimdi bu gerçekten bir acizlik. Neden acizlik olduğunu biraz sonra anlayacağız. Bir daha söyleyeyim. Allah'ım sen beni torpille bir yerlere gelen acizlerden biri olmaktan koru. Bana gerektiğim yerde durmayı ve hayır diyebilmeyi öğret. Liyakat ve adalet kavramlarından uzaklaşamayacak olmam yalnızca sana kulluk etmemin bir gereğidir. Şimdi bu son cümle benim için çok önemli. Zaten bu cümle sayesinde bu duada ortaya çıktı diyebilirim. Yani liyakat ve adalet kavramlarından uzaklaşamayacak olmam yalnızca sana kulluk etmemin bir gereğidir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yalnızca Allah'a kulluk etmek demek, rızkı yalnızca Allah'tan beklemek demek. Ben başkasının benim rızkımı sağlamasına muhtaç değilim ki. Ben niye falancanın torpiline muhtaç oldum? Benim rızkımı sağlayacak olan Allah. Ben yalnızca ona kulluk ediyorsam, hiçbir patrona, hiçbir öğretmene, hiçbir arkadaşıma bir torpille ihtiyaç duyamam yani. Dolayısıyla aslında tevhid birçok şeyi şekillendiriyor. Bir Müslüman da işte torpille bu yüzden buna karşı çıkması lazım. Ya bu sadece benim karnımın doyurmasıyla alakalı bir şey değil aslında. Ve burada tabii belki neyse ona girmeyelim ama yani kısacası böyle. Torpil çok kötü bir şeydir. Ve bu duaya sahip olmak da şimdi ben böyle konuşuyorum ama aslında bu işte bizi izleyenler de ben de aslında şahit olmuş oluyoruz. Yarın bir gün beni önemli bir yerde görürseniz umarım
İnşallah.
bir sıkıntı
İnşallah
yaşamayacağım
görürüz Allah'ın
inşallah
izniyle. Yok, inşallah
ya. O zaman sorun
Allah'ın
bana Yazgan böyle bir şey oldu diye. Bak sen böyle böyle
izniyle.
konuşmuştun. İnşallah Allah'a da cevap verebiliriz. Evet.
İnşallah.
Bu birinci dua bu şekilde. Şimdi ikinci dua, bu da önemli benim için. Ben yaklaşık 7 senedir işte felsefedir, şey ilahiyattır, şey dinler tarihi gibi böyle belli başlı metafizik falan bu tarz okumalar yapmaya çalışıyorum kendimce. Şimdi bu tarz okumalar yaptığınız zaman bir kitap okuyabilirsiniz. Bir de YouTube'da işte çeşitli televizyon kanallarında tartışma programlarını izlersiniz. Şimdi ben ilk başta 7 senedir araştırıyorum. İlk 2 sene çok ezberciydim. Yani o zamanki ben de şu anki ben karşı karşıya gelsek o zamanki beni ikna etmek çok zor yani. Ve bu da Allah'ın vahyi sayesinde oldu. Gerçekten bunu söylemek de istiyorum. Yani o Zümer suresinin 18. ayeti. Sözleri dinlerler en güzeline tabi olurlar. Ben insan karşı tarafı dinlemezdim yani. Çünkü onun ne söyleyeceğini zaten biliyorum diye düşünürdüm. Hani ben o kadar araştırmışım ya. Yeni yeni araştırmaya başlamışım. Zaten ne söyleyeceğini bildiğim için diye düşünürdüm. Hani çok dinlemezdim yani. Ama işte bu Allah'ın ayetleri ve birçok ayet var. Her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Bu akıl alır gibi yani çok muazzam bir şey. Her bilenden daha iyi bir bilen vardır. Bilincinde olması gerekiyor bir Müslümanın. Şimdi tabii tartışma işin içine girince şöyle bir sorun da ortaya çıkıyor. Hatta bunu direkt dua söyleyerek açıklamaya çalışayım. Şimdi ben bunu daha önce bir Twitter'da yazmıştım da bunun küçük bir paragrafını yazdım. Sonra duaya geçtim. O paragrafım çok uzun bir şey değil. Onu bir okuyacağım. Ondan sonra duayı söyleyeceğim. Bir de ben bu duayı inşallah nasip olursa ahirette Allah'a karşı yapmayı diliyorum. Bunun da nedenini zaten duayı söyleyince anlaşılacak diye umuyorum. Yani bu dünyada da edebilirim aslında. Bir tartışmaya çıkmadan önce de, bir tartışma programına katılmadan önce de böyle bir dua edebilirim ama asıl hedefim ahirette böyle bir duayı Allah'a karşı söyleyebilmek olacak. Şimdi şöyle, paragraf şöyle. Bir konuda hakikat benden farklı düşünen bir kimsenin ağzından dökülecekse, mesela ikimiz tartışıyoruz. Ben A görüşündeyim, sen eksi A. Yani A'nın zıttı görüşte. Ben yanlışı temsil ediyorum değil, sen doğruyu temsil et. Eğer hakikat senin ağzından dökülecekse, Merve ben senin konuşmana engel olmamalıyım. Olamam. Aksine senin konuşman için uygun bir ortam sağlamalıyım. Neden bunu yapmalıyım? Çünkü Rabbimden ahirette yanılmam sebebiyle af dileyebilmek için. Şimdi duaya geçelim. Duayı şöyle. Rabbim, çabaladım fakat yanıldım. İşte X konusunda hakikati temsil edemedim. Fakat çaba içinde olanlara destek oldum. Yani benden farklı düşünse de onun konuşmasına engel olmadım. İşte onun sözünü ikide bir kesmedim. Onun konferansını iptal ettirmedim böyle gücümü kullanıp. Hani öyle bir gücüm yok da. Olsa bile hani inşallah etmeyiz. Öyle bir duruma düşmeyiz. Onun konuşmasına, konferans düzenlemesine engel olmadım. Televizyona çıkmasına engel olmadım. Kitap basmasına engel olmadım. Kitaplarını alıp yakmadım. Vesaire. Artık neyle doldurursanız. Umdum ki böyle yaptım. Umdum ki doğruyu onlar söylerlerse ve söyleyebilmeleri konusunda benim de bir payım olursa beni affedersin. Umarım beni affedersin. Bu bence çok önemli bir konu. Çünkü yakın zamanda şimdi siyasete falan girmek istemiyorum. Hiç sevmediğim konular ama bir tane partinin başkanı dedi ki biz dedi iktidara geçtik. Bunu bir de müjde olarak sunuyor. Hani iktidara geçersek ne yapacağız? İlahiyatta hadis ve işte hadis alanında işte sünneti inkar eden kimseleri onlarla yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz. Böyle bir işte bunu müjde olarak sunuyor. Yani biz zaten haklıyız. Haklı olduğumuz için bizim gibi düşünmeyen kim varsa akademiden atacağız ve böyle bir tırnak içinde bilim yuvası oluşturacağız. Bu akıl alır gibi değil. Bence bu bir Müslümana hani Kur'an ve sünnet diyen bir Müslümana da yakışacak bir şey değil bu bence. Yani bu aslında sandığımızdan çok daha derin bir konu da, şimdi çok daha farklı örnekler de var. Ben belli başlı Zoom'lara katılmıştım. Orada da bazı insanların konuşmaları da izin verilmedi. Kapıya polis dikmek zorunda kaldılar. Yani çok acı şeyler yaşandı bu ülkede. Benim tanıklık ettiğim. Tanıklık etmedim, kim bilir neler oldu. O yüzden ben bu duayı çok önemsiyorum. Eğer bir hakikat bizden farklı bir kimsenin ağzından dökülecekse, ki bunu tespit etmek zordur. Çünkü her insan, zaten insanların konuşmasına izin vermemizin temel sebebi şu. Ben yanıldığımı veya yanılmadığımı ya yaşamımın ilerleyen dönemlerinde göreceğim ya da ahirette göreceğim. Başka bir yolu yok. O an vahiy gelmediği sürece bir anda kavrayamaz şey olarak tartışma esnasında. Bir de tartışma esnasında insanlar tabii kendilerinin doğal olarak haklı olduğunu düşündüğü için biraz böyle hararetlenirse tartışma, bu ilkeyi, yani bu karşı tarafın sözünü kesmek çok daha kolay oluyor. O yüzden bunun önüne geçmek lazım işte. İşte bu farkındalığa sahip olmak lazım. Bu duayı programlara çıkmadan önce de yapmak lazım. Sadece ahirette planlamamak lazım. Böyle. Şimdi tabii tartışma çok önem verdiğim bir konu, dedim ya 7 senedir araştırıyorum. Şimdi tartışmaları şey yaptım diye. Birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Konuyu biraz saptıracağız ama gerçekten önem verdiğim bir konu. Tartışmak, nasıl
Ya
tartışmamız
bu konuya
gerektiği.
değinmen çok iyi oldu. Ben açıkçası hiç bu açıdan düşünmemiştim hani karşıt görüşe söz vermeyi. Çok çok güzel çünkü hakikat onlardan da çıkabilir ve biz aslında onlara özgürlük tanıyarak, karşılıklı tabii ki birbirimize özgürlük tanıyarak aslında hakikatin açığa çıkmasına vesile oluyoruz. Çünkü yanılan biz de olabiliriz. Gerçekten çok güzel bir
Evet.
bakış açısı ve paylaştığın için çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok inanın bana sizin gibi, senin gibi arkadaşlarım vesile olmasa böyle dua edebileceğimi de sanmıyorum. Yani bizden de katkın çok, gerçekten bunu burada söyleyeyim dedim.
Estağfurullah,
Şimdi
Allah'a çok
şöyle,
şükür.
şimdi aslında bu çok ilginç bir konu. Kur'an'da mesela Araf suresinin 49. ayeti var. Araf 49. Orada Allah diyor ki, şimdi cehennemlikler var. Ahirette bir de cennetlikler var. Şimdi cehennemliklere şöyle bir soru soruluyor. Diyor ki, sizin Allah'ın rahmetine erdirmez diye yemin ettikleriniz bunlar mı? Yani cennetlikleri kastediyor. Siz bunlar için mi yemin ettiniz Allah bunları rahmetine erdirmez diye? Sonra o cennetliklere yönelik girin cennete diyor. Ya kendinizi o an cehennemliklerin olduğu bir ortamda, yani orada Allah korusun inşallah öyle bir şey başımıza gelmez. Düşünsenize, siz burada bir konuyu tartışıyorsunuz. Karşı tarafı küçümsüyorsunuz, ya Allah bunları rahmetine erdirmez, zaten bunlar bitmiş, yani bunların zaten fikirleri çöp, şöyle böyle diyorsunuz ve ahirette bir bakıyorsunuz onları cennete
Ya.
girin dediler ve siz orada kalıyorsunuz. Aslında orada da kalmıyorsunuz,
Allah
cehenneme
korusun.
gideceksiniz. Ama
Allah korusun.
o kalma bile çok dehşet bir şeydir. Allah korusun. O yüzden ya bir de insanların şundan rahatsız olmaması lazım. Mesela şimdi bazı tartışmalarda birden fazla perspektif olabiliyor ama iki tane perspektifin olduğunu düşünelim. Yani bir konuda mesela ikimiz tartışıyoruz. Yani A ve eksi A görüşleri. Amacımız kendimizin ortaya çıkması mı? Yani kendi görüşümüzü insanlara dikte etmek mi? Yoksa hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak mı? Eğer hakikatin ortaya çıkmasını sağlamaksa, ben konuşurum. Senin konuşmana müsaade ederim. Hatta imkan sağlarım, dediğim gibi. İkimizden birisi zaten doğru söylediği için insanlar zaten kendi kararlarını verecekler. Yani o benim lafını kesmemle alakalı bir şey değil. Sen de o zaman ne olmuş olur işte? Ortaya çıkan durumda ikimiz de farklı görüşte olsak da hakikat ortaya çıkmış olur. Bu da
Evet,
zaten
evet.
hedeflenen bir
Ya
şey olur.
burada
O yüzden
aslında yine
zaten
niyet konusuna döneceğiz. Hani dediğin gibi senin niyetin ne? Senin niyetin gerçeğin, doğrunun, hakikatin ortaya çıkması mı yoksa senin niyetin kendini doğrulamak mı? Burada ayrılıyorsun zaten.
evet. Evet. Evet, böyle. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi onu da söyleyecektim. Şimdi tartışmaları genelde biz izlerken, şimdi ben tartışmanın doğası üzerinde daha önce düşündüğüm için, hatta bu konuda blogumda bir yazı da yazdım. Profilimde linki var blogumun. Bir de ilahiyatçı biyolog diye yazarlarsa belki yine çıkma ihtimali var. Bir tartışma metodu sahiplenmecilik diye bir yazı yazdım. Şimdi ona burada girmeyeceğim. O biraz şey de bir konu. Yani konumuzdan çok sapmış oluruz. Orada da sahiplenmecilik kelimesi geçiyor aslında. Şunu demek istiyorum ama. Şimdi bir tartışmayı izlerken bence yapılması gereken, o tartışmanın sonucunda bir fikri benimsemek olmamalı. Yani ne demek istiyorum? Peki ne yapmalıyız aslında? Onu sormam lazım. Fikrimizi, o anki fikrimizi varsa güncellemek olmalı. Yoksa yine fikir edinmek olmalı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben elmaların yeşil olduğunu iddia ediyorum. Sen elmaların kırmızı olduğunu iddia ediyorsun. ikimiz tartışıyoruz. Şimdi bunu dinleyen bir kişi, şöyle ben hazırlıklı gelmişim diyelim programa Merve. Ben yeşilleri şey yapıyordum, sen kırmızıları. Ben yeşil elmaları koydum. Sepetten çıkarıyorum. Bir, iki, üç yeşil elmalar. Sunucu sana soruyor. Sen kırmızı elmaları göster diyor. Sen gösteremiyorsun. Ben de neyi savunuyordum? Yeşil elmalar. Dünyada yeşil, sadece, yani dünyada yeşil elmalar vardır diye bir şey savunuyor. Şimdi tartışmayı kim kazandı? Baktığımız zaman ben kazandım. Peki dünyada sadece yeşil elmalar mı var? Hayır, kırmızı elmalar da var. Dolayısıyla bir tartışmayı kazanmak aslında o kişinin hakikati temsil ettiği anlamına gelmez. Biz ama siyaset, işte din tartışmalarını, işte futbol tartışmalarını, ben futbol programlarını da izliyorum da, futbol tartışmalarına baktığımız zaman o anla sınırlıyoruz. Ya abi, karşı taraf hazırlıklı gelmemiş olabilir, o konuyu daha iyi bilmiyor olabilir. Sana düşen aslında ne yapmak? Sen işte o fikrini, yani şunu diyeceksin. Ya tamam, Yazgan kanıtladı, yeşil elmalar varmış. Tamam, ben Merve hazırlıksız gelmiş ama ya belki de Merve haklıdır. Yeşil elmalar da vardır. Dolayısıyla ben başkalarını dinlemem lazım. Ben yani aslında burada bir konu hakkında fikir edinmenin de aslında zorluğunu burada kavramış oluruz. Yani bunu da özellikle belirtmek istedim. Çünkü şöyle oluyor. Bana mesajlar geliyor bazen. İşte böyle beğendiğim hocalar var. Diyor ki bu tartışmada al bak hoca cevapsız kaldı. Haklı mı yani karşı taraf? Değil. Dolayısıyla tartışmaları izlerken de bu perspektiften bakmamız lazım diye düşünüyorum ben.
Doğru,
Evet.
kesinlikle. Ben de bu arada kendi birkaç duamdan örnek verebilirim istersen. Hazır böyle
Evet,
kendi dualarımıza
lütfen, lütfen.
geçmişken. Hatta bizi izleyenler ve daha sonra izleyecek olanlara da buradan söyleyelim. Yorumlara yayını kaydedeceğiz inşallah. Hem Instagram'a hem YouTube'a da yüklenecek. Aynı zamanda Spotify'a da yüklüyoruz artık yayınlarımızı. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Siz de yorumlara kendi dualarınızı veya ilham aldığınız işte peygamber dualarını yazabilirseniz hep beraber birbirimize hatırlatıcı olalım inşallah.
Evet, bu çok
Benim
değerli bir şey. Evet, söyle
evet
sen, ben
evet
sonra şey yaparım. Sen
inşallah
söyle lütfen.
yok hatta şeyi de söyleyeyim yorumları kapattık dikkat dağınıklığı oluyor diye ama soru cevap kısmı açık oraya da yazabilirsiniz buradan yansıtabiliriz paylaşmak isterseniz.
Bu tam o zaman şunu da söyleyeyim. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Yani Allah, şimdi biz kendimize örnek verdik, peygamberlerden örnek verdik ama sizin burada, hani eğer müsait olanlar varsa, böyle duaları varsa, beğenmiş oldukları işte bazı düşünürler var, çok değerli dualar var. Şu an ben onları not almadım ama şu an aklımda da değil ama birkaç tane olduğunu biliyorum, yani not defterimde vardı. Bunları yazarak aslında bizim hayatımızı etkileyebilirler. O yüzden ben rica ediyorum, eğer varsa böyle duaları bizlerle paylaşırlarsa çok güzel olur yani. Ben duaya muhtacım açıkçası bu dönemde.
Hepimiz öyle. Birbirimize hatırlatıcı olalım. Çünkü Rabbimiz kurtuluşa
Evet.
erenlerin birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler olduğunu söylüyor Asır suresinde. İnşallah birbirimize böyle hakikati, sabrı tavsiye ettiğimiz dualarımızı paylaşalım.
İnşallah.
Benim de birkaç duam var bir süredir ettiğim. Öncelikle Haşr suresi 10. ayeti okumak istiyorum. Bu duayı çok sık tekrarlamaya çalışıyorum. Önce ayeti okuyayım. Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı kin bırakma. Rabbimiz kuşkusuz sen çok şefkatli, rahmeti kesintisizsin. Bu duayı ben çok önemsiyorum. Çünkü iman edenler arasında da bazen gerginlikler olabiliyor, tartışmalar olabiliyor ve ister
Evet.
istemez kötü şeyler hissedebiliyoruz belki birbirimize karşı. Ama işte bunu hissettiğimiz an aslında hatırlamalıyız ki bizim karşımızdaki de Rabbini seven, iman eden bir kardeşimiz. Ve evet gerginlikler, kötü
Evet.
zamanlar olabilir ama biz aslında bunları çözmeye yönelik tavır almalıyız. Ve kalbimizde de böyle kötü duyguların oluşmasına izin vermemeliyiz. Bu dua Kur'an'da geçen bir
Evet.
dua, Müslümanların ettiği bir dua. Benim de çok sık böyle kendimi hatırlatmaya çalıştığım bir dua. Hem şu an yaşayan iman etmiş kardeşlerimiz hem de geçmişte yaşamış iman etmiş kardeşlerimize karşı kötü şeyler hissetmeyelim inşallah. Çünkü geçmişte yaşayanlar için özellikle belki doğru olmayan şeyler bize naklediliyor. O kişinin hiç alakası olmayan ve biz o nakledilen şeylerle belki o kişiye karşı kötü duygular besliyoruz ama belki o kişinin o anlatılan şeylerle alakası bile yok. O yüzden belki de gerçekten iman etmiş birisi. Bu yüzden de inşallah hep bu duayı edelim hep beraber.
Evet.
Yine başka ettiğim bir dua. Mülk suresi 22-23. ayetler. Önce bunları okuyayım.
Yüzüstü sürünerek giden mi yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi hedefe daha iyi ulaşır? De ki sizi inşa eden kulaklar, gözler ve gönüller veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bu iki ayette benim çıkardığım iki dua var. İlki Allah diyor ya yüzüstü sürünerek giden mi yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi daha hayırlıdır diyor. Burada şu duayı etmeye çalışıyorum. İnşallah Allah yolunda dimdik yürüyecek enerjiyi, gücü Rabbimden istiyorum. Çünkü önde olanlar onlar olacak ve bunun için de gerçekten insanın
İnşallah.
güce ihtiyacı oluyor, motivasyona ihtiyacı oluyor. Bunun için çok sık dua ediyorum. Bir de yine 23. ayet, işte sizi inşa eden kulaklar, gözler ve gönüller veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Burada şu çok dikkatimi çekiyor. Rabbimiz diyor ki size işitme gücü verdik kulaklar, gören gözler verdik ve bir de kalpler verdik hissedebilen. Bu yani kalplerin Allah'ın elinde olması çok çok önemli bir şey. Yani bu hayatta biz hem sevdiklerimizi biz ne kadar istesek de Allah dilemedikçe iman ettiremiyoruz. Çünkü kalpleri Allah elinde
Evet.
bulunduruyor. Veya da bu işte dostluklarımız, insan ilişkileri Allah dilemedikçe orada bir sevgi var olamıyor. Bunun için de çok sık dua etmeye çalışıyorum. Hem kendi kalbimde imanımı hep hissedebilmek için. Hem de inşallah sevebilmek için, güzel şeyler hissedebilmek için, kalbimi kullanabilmek için çok çok dua ediyorum. Çünkü Allah bir kalbi mühürlediği zaman, oradan o duyguyu çekip aldığı zaman hiç kimse size o duyguyu veremiyor. Bunu
Biraz
kaybetmemek, bunu
sonra
korumak için de.
herhalde örneğini vereceğiz bunlardan bir tanesini alayım ki Nuh'a değinir mi bilmiyorum da eğer vakit kalırsa
Tabii
ondan
tabii.
bahsedelim
Hatta
inşallah.
yeri gelmişken şimdi geçelim istersen onu da söyleyelim yani. Hazır yeri
Evet.
geldi.
Allah'ın dualara cevap vermemesiyle ilgili. Aslında ayetleri sen not aldıysan sen paylaşabilirsin.
Ben numara olarak not almadım. Şöyle bilmiyorum sen de o zaman kaydetmediysen kısaca bahsedelim. Nuh
Yok
Peygamber'in.
yok ben not aldım aslında. Ben
Tamam
not aldım.
tamam
Yok
o zaman sen
Allah'ın
direkt oku.
duaları cevap Allah'ın duaları cevap vermesiyle alakalı. O zaman ben ayetleri okuyayım sen
Ha
üzerinde
duaları
konuşursan.
tamam. Önce şeyden istersen girelim. Bu hani kalplere imanı veren Allah ve biz sevdiğimiz kişilere ne kadar istesek de Allah dilemedikçe onlar iman etmiyorlar. Bunun örnekliğini biz Nuh
Evet.
Peygamber'de görüyoruz. Nuh Peygamber ve oğlu arasında geçen bir diyalog. Önce onu okuyalım sonra dualara cevap verme kısmına bağlarız.
Tamam. Tamam. Şöyle okuyorum o zaman. Hud suresi 11. surenin 11. sure Hud suresi Kur'an-ı Kerim'in 11. sırasında yer alan suresi. Ondan belli başlı ayetleri okuyacağım. Bazılarını atlayacağım. O bölümü değerli dostlarımız okuyabilirler. Şimdi şöyle Allah Hazreti Nuh'a gemi yapmasını emrediyor. Şöyle Hud suresinin 11. sure 37. ayet. Gözlerimizin önünde ve vahyimizin yani emrimizin uyarınca gemiyi yap. Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Bakın bu bir uyarı. Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Allah Hazreti Nuh'u uyarıyor. Şüphesiz ki onlar mutlaka boğulacaklardır diyor o haksızlık edenler. Benzeri bir mesaj da Mü'minun suresi ki bu Kur'an-ı Kerim'in 23. suresidir. 27. ayetinde geçiyor. Mü'minun suresinin 27. ayeti yine benzer bir bağlam geçiyor. Sonra 3 ayet atlıyoruz. Hud suresinin 40. ayeti. Allah şöyle diyor. Aileni ve iman etmiş olanları gemiye bindir. Bunların kurtulacağını söylüyor Allah. Şimdi ne dedi Allah? Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Aileni ve iman etmiş olanları gemiye bindir. Sonra 42. ayet şöyle Hud suresi. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda olan oğluna "Ey yavrucuğum, bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerden olma." diye seslenmişti. Hazreti Nuh oğlunu çağırıyor gemiye. Oğlu Hud suresinin 43. ayeti. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım demişti. Yani kaçmak için dağa sığınmayı planlıyor. Sonra İşte devam eden ayetlerinde, şimdi 45. ayet okuyacağım da 44'e atladık. 43'ün devamında yanlış hatırlamıyorsam işte Hazreti Nuh'un oğlu bu oluyor. Ve Hazreti Nuh Hani Hud suresinin 40. ayetinde Allah aileni ve iman etmiş olanları gemiye bindir demişti ya, orada kurtulacaklarını vaat etmişti. Hazreti Nuh şöyle diyor 45. ayette. Hazreti Nuh pardon. Nuh Rabbine şöyle seslenmişti. Rabbim şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen hüküm verenlerin en isabetli hüküm verenisin. Yani aslında oğlum, hani senin vaadin haktır. Sen ailemi ve iman etmiş olanları gemiye bindirmem dahilinde kurtaracağına vaat etmiştin ama benim oğlum oldu diye soruyor. Sormuyor da işte öyle söylüyor. Allah da şöyle söylüyor 46. ayette. Allah şöyle demişti. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Şüphesiz ki o yaptığı kötü bir iştir. Hakkında bilgin olmayanı benden istene. Bakın. Hani Hud 37'de haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme demişti. Ki Hazreti Nuh'un oğlu işte kafirlerden olmuştu. Haksızlık edenlerden olmuştu. Hakkında bilgin olmayanı benden isteme. Şüphesiz ki cahillerden olmaman konusunda sana öğüt veriyorum diyor Allah. Yine Hud suresinin 47. ayetinde de Hazreti Nuh'un şöyle söylediğini naklediyor Allah bize. Rabbim senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden olur. Aslında bu pasaj üzerinde düşünülmesi, yani konuşulması, düşünülmesi çok çok önemli bir şey. Buradan çok şey çıkartabiliriz aslında. Yani işte sevdiklerimizi imana erdiremeyeceğimizi, aslında bizim aile dediğimiz şeyin sadece biyolojik olmadığını, müminlerin de birbiriyle dostluk, kardeşlik bağı olduğunu, daha birçok şeyi de aslında çıkartabiliriz.
Şunu çıkarabiliriz mesela, dualara cevap kısmına gelecek olursak. Burada aslında Nuh peygamber bir dua ediyor. Oğlunun kurtulmasını istiyor. Ama Allah oğlunun boğulmasına hükmediyor ve oğlu kurtulamıyor. Şimdi dışarıdan baktığımızda aslında Nuh peygamber bir dua etti ve bu duası kabul olmadı gibi görüyoruz. Ama hemen Bakara suresi 186. ayeti okuyalım. Rabbimiz diyor ki, kullarım sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim çağrıma uysunlar ve bana gerçek anlamda iman etsinler ki doğru yola kavuşmuş olsunlar. Şimdi burada Rabbimiz diyor ki, beni sorarsanız ben yakınım. Hatta burada şuna da çok kısa değinelim. Kur'an boyunca eğer sorarlarsa onlara de ki, hep kalıp budur. Mesela şunu sorarlarsa de ki, bunu sorarlarsa de ki. Sadece bu ayette Rabbimiz diyor ki, kullarım beni sorarlarsa de ki bile demiyor. Beni sorarlarsa ben yakınım. Direkt kendisi cevap veriyor. Hani hiç de ki şeyini bile kullanmıyor. Yani biz ne zaman Allah'ım diye seslensek Allah orada aslında bir şey isteyeceğimiz zaman. Ve ardından diyor ki, bana dua edenin duasına karşılık veririm. Şimdi bu Rabbimizin vaadi. Yani biz bir şey istediğimizde, bir dua ettiğimizde karşılık alacağız. Yani bunu eğer iman ediyorsak bu kitaba, Rabbimiz böyle söylüyor. Karşılık vereceğim diyor. Şimdi Nuh peygamber kıssasına geri gidelim. Nuh bir dua etti, bir şey istedi. Ama istediğinin aksi gerçekleşti. Şimdi burada aslında Nuh'un duasına cevap verildi. Sadece duasına istediği gibi cevap verilmedi aslında. Tersi bir yönde cevap verildi. Ama bu cevap verilmedi, Allah onu yok saydı, görmezden geldi demek değil. Buradan şunu çıkarabiliriz. Kendi dualarımız için de mesela bir şeyi çok istiyor olabiliriz ama istediğimizin aksi gerçekleşiyor olabilir. Burada şunu hatırlayabiliriz belki. Yine İsra suresi 11. ayet. İnsan hayrı ister gibi şerri ister. İnsan çok acelecidir diyor Rabbimiz. Bu gibi durumlarda Rabbimizin her şeyi bilen olduğunu hatırlamak, onun planına güvenmek çok çok önemli. Çünkü biz bilmiyoruz, bilgimiz çok kısıtlı, bir şey kötü olabilir, biz ısrarla onu iyi görerek onu istiyor olabiliriz ve Rabbimiz büyük bir şeyden bizi sakınıyor olabilir. Ki bir Müslümanın, bir iman eden bir kişinin en büyük duası zaten Müslüman olarak yaşamak ve Müslüman olarak ölmektir. Bu da bu arada Hazreti Yusuf'un duasıydı. O da Müslüman olarak benim canımı al diye dua ediyordu Kur'an'da, Yusuf kıssasında. Zaten bizim en temel duamız bu olduğu için aslında Rabbimiz bu duamıza yönelik diğer isteklerimize de karşılık veriyor. Rabbimiz bizi her zaman duyuyor, bize en yakın olan, bunu kendisi söylüyor, bu onun vaadi. O yüzden dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Bazı şeyler istediğimizin aksi olarak sonuçlanabilir dünyevi gözden bakıldığında ama ahiret gözünden baktığımızda elbette ki değil ki inşallah zaten ahirette ben inanıyorum çok şaşırıp mutlu da olacağız. Belki de burada çok istediğimiz şeylerin gerçekleşmemesi bizi büyük şeylerden sakındırıyor da olabilir. Mesela Nuh kıssasından yine bunu da çıkarabiliriz.
Evet, bu bize çok şu açıdan önemli.
Yok, lütfen.
Şimdi biz aslında konunun başına gidersek şey dedik ya, hani niyet. Şimdi Hazreti Nuh, bakın Hazreti Nuh bir peygamber ama aynı zamanda bir baba. Orada oğlunun boğulması onu hiç şüphesiz çok üzmüştür. Yani her ne kadar haksızlık edenler olsa da oğlu üzülmüştür yani. Şimdi biz de bir niyet ettiğimiz zaman, hani dedik ya, duaya sahiplenmek demek, niyetin duaya dönüşmesi demek. Biz bir niyet ettiğimiz zaman, mesela ben niyet ettim, şey, yüksek lisans yapmak istiyorum, Allah'ım bana işte imkanlarımı genişlet diye dua ettim. Belki yapamayacağım. Fakat belki bu benim için daha hayırlı olacak. Şimdi biz niyet ettiğimiz için, aslında dua ettiğimiz için biraz olmadığı zaman üzülüyoruz. Ama işte İsra suresinin ki bahsetmiş olduğun ayette, 11. ayette, İsra suresi 17. suredir. 11. ayetinde hani insan iyiliği ister gibi kötülüğü de ister. İnsan çok acelecidir diyor ya senin bahsettiğin ayette. Bu aslında bizi birazcık daha olaylara gerçekçi bakmamızı da onu da sağlıyor. Yani ben istiyorum ama şimdi bir duam var, bir niyetim var. Niyetimi duaya dönüştürdüm, bir duaya sahiplendim ama bazen istediğimiz gibi olmayacak. Allah bizim için hayırlısını yapacak ve belki biz istediğimiz gibi yapmayacağız. Bu durumda üzüleceğiz ama işte Hazreti Nuh'un da örnekliğini vererek bize aslında hayatın böyle olduğunu bize gösteriyor bu.
Aynen, kesinlikle. Ben bir duamı daha not almıştım. Onu da paylaşmak istiyorum. Bu da yine Eyüp
Evet.
peygamberin duası aslında. Oradan ben de ilham alarak kendimi uyarladım. Önce ayet okuyayım. Enbiya suresi 83. ayet. Ve Eyüp Rabbine şöyle yakarmıştı. Dert gelip çattı bana. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Eyüp peygamberin duası bu sadece. Yani hissettiği
Evet.
şeyi söylüyor. Ya ben çok sıkıntıdayım, çok kötü hissediyorum diyor. Ve sonra da diyor ki sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Burada bırakıyor. Bu duayı da şu gibi durumlar, yani bazen öyle durumlar oluyor ki insan ne isteyeceğini bilemiyor. Çok kötü hissediyor ama ne hayır ne şer, tam olarak ne istemeli gerçekten bilemediği durumlar olabiliyor. O zamanlar biz de Eyüp peygamber gibi yapabiliriz bence. Yani ne hissettiğimizi Allah'a anlatabiliriz. Ve gerçekten bilmiyorum, yani bana ne vereceksen sen zaten en merhametlisin ve benim için en iyi olanı vereceksin diyerek bazen belki böyle de yakarabiliriz. Yani sadece bir şeyleri istemek değil, aslında ne hissettiğimizi Rabbimize anlatmak da bir duadır. Onunla iletişime geçmektir.
Evet. Evet.
İnşallah bunu da hatırlayanlardan olalım ki Rabbimiz yine Bakara suresi 286'da bize kaldıramayacağımız hiçbir şey vermeyeceğini söylüyor. Bazı ağır yükler olabilir ki inananlar da bunun için dua ediyorlar ayetin devamında, bize ağır yükler yükleme diye. Kaldıramayacağımız hiçbir şey bize verilmiyor. Başımıza gelen tüm zorluklar ağır olabilir bunlar ama bizim üstesinden gelebileceğimiz imtihanlar. Ve sınanacağız da, bu gerekiyor çünkü iman edenlerin inkarcılardan ayrılması için bunlar gerekiyor. Başımıza malımızla, canımızla darlıkların, zorlukların gelmesi gerekiyor. Bunu Allah vaat ediyor zaten. Ancak bu şekilde gerçekten inananlar açığa çıkacak. O yüzden inşallah sabredenlerden olalım. Sabrederek, salat ederek Rabbine yönelenlerden olalım.
İnşallah.
Bu arada yayınımızın da sonuna yavaş yavaş geldik. Son sözlerini
Evet.
alayım. Sonra da kapatalım
Evet.
inşallah.
İnşallah faydalı bir program olmuştur. Dua gerçekten çok önemli bir şey. Ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'te ve ortaokulda, yani dua denince aklıma böyle yani ninelerimizin de teyzelerimizin, ne onları şey yapmak için demiyorum da, yani böyle bizim için dua ederlerdi. Biz onların ellerini öperdik. Onlar bizim için dua ederlerdi. Üzerinde çok düşünmezdik. Yani dua deyince böyle yaşlıların artık yaşlandığın zaman işte Allah'ım sen bize sağlık ver şeklinde, böyle birazcık daha böyle şey gibi gelirdi bana. Ne denir ona? Şu an aklıma gelmedi de. Yani hem mistik gelirdi böyle. Hani dua ediyorsun işte böyle, sanki böyle bilgisayar oyunlarında falan olur. Böyle ruhbanlar vardır, kutsallar böyle. Oyuncu
Çok
karakterler. Öyle bir şey
anlaşılmayan
gibi hissederdim
sözler
ben ama.
söylerler birkaç tekrarda mesela.
Evet. Böyle gelirdi ama ben yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman, gerçekten duanın bundan çok daha farklı bir şey olduğunu anladığım zaman, ya da anladığımı zannediyorum, bilmiyorum daha ne kadar anlayabildik. Gerçekten çok değişik hissettim yani. İşte o zaman gerçekten neden dua etmen gerektiğini anlıyorsun. Umarım bunu sağlayabilmişsinizdir. Diyeyim ve ben de sözlerime son vereyim. Çok teşekkür ederim bu arada
İnşallah.
tekrardan.
Ben
İzleyenlerinize
çok
de çok
teşekkür
teşekkür ediyorum.
ederim. Gerçekten bence çok öğretici, çok güzel bir yayın oldu. Son şunu hatırlatayım. Gerçekten konu konuyu açıyor ama çok güzel bir konu. Ahmet Murat Sağlam'dan dinlemiştim. YouTube'da onların da videoları var, tavsiye etmiş olayım. Bu dua meselesiyle ilgili şöyle diyordu. Yani inanmayan insanlara diyordu bunu. Allah'a inanmayan insanlar için. Az önce okuduk ya, Rabbimiz diyor ki dua edene ben karşılık vereceğim. Burada bir şart koşmuyor mesela, Müslüman olmalısın, Hristiyan olmalısın. Böyle bir şart yok. Kim dua ederse, ona inanmayan birisi bile ben karşılık vereceğim diyor. Ve Ahmet Murat Sağlam bir deneye davet ediyordu onları. Dua edin, gerçekten kalpten deyin ki eğer Allah'ın varsan, ve ben şöyle bir dua ediyorum. Mesela deyin ki bana kendini kanıtla. Böyle bir dua edin. Ve sonra samimiyseniz zaten o gelen cevabı mutlaka göreceksinizdir. Bu da çok denemeye değer bir dua. Bunu yine inananlar olarak üzerimize
Muhteşem.
alalım. Çok imkansız gördüğümüz şeyler olabilir. Zekeriya peygamberin duasını okuduk. Yani inançlı insanlarız ama belki bize göre çok imkansız bir şey var kalbimizde. Eğer Rabbimizin en güçlü olduğuna, hakim olduğuna, her şeyi vereceğine inanıyorsak, ya bunu bir kalpten isteyelim ve bekleyelim bakalım Rabbimiz nasıl karşılık verecek. O en güzel karşılığı verecek. İnşallah ben de bunları söyleyerek kapatmış olayım. Çok
Evet, iyi
teşekkür
akşamlar
ederiz
herkese.
tekrar. Hoşça kalın. İyi
Allah razı olsun.
akşamlar.